Merhabalar, Şura Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan Enerji Dönüşümü Gündemi programına hoş geldiniz. Ulaşım sektöründe enerji dönüşümünü konuşuyoruz. Konuğumuz Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram. Berkan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Tüm dünyada net sıfır ekonomiye hızlı bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bu süreçte özellikle son tüketim sektörlerinin elektrifikasyonu çok kritik bir rol taşıyor. Ulaşım sektöründe de bunu elektrikli araçların artmasıyla yaşıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de ve dünyada bu gelişmeleri? TEHAT olarak bu konuda çalışmalarınız ne yönde?
Evet, tabii büyük bir kavram, bir kere öncelikle onu söylemek lazım. Yani ulaşımda karbonsuzlaştırma hedefi tüm dünya ülkelerinin, Avrupa başta olmak üzere, hedeflediği son noktalardan birisi. Nasıl yapacağız? Nasıl ilerlememiz lazım? Tabii Avrupa'daki birçok ülke aslında bu noktada kendi yol haritalarını belirlemişlerdi. İngiltere, Hollanda, Almanya 2019'lardan başlayan böyle bir süreçle önümüzdeki 2030'lara geldiğimiz zamanlarda biz nelerde, hangi başlıklarda olacağız? Emisyonsuz ulaşım gerçekten bizim sektörümüzü nasıl etkileyecek? Buradaki bağımlılık noktalarımız neler? Dinamikler neler? Burada tabii son kullanıcı da en önemli faktör. Bunların tabii yol haritalarını belirlemişlerdi ve o yol haritaları da şu anda aslında çıktı olarak karşımızda. Çünkü o yol haritaları bize başka think tank gruplarının öngörüleri, yol vizyon programları ve 2030 yansımaları olarak karşımıza çıkmıştı. İşte Uluslararası Enerji Ajansı özellikle her yıl yayınladığı raporlarda ülkelerden gelen veriler doğrultusunda 2030 öngörülerini yayınlıyordu. Biz aslında o öngörüleri gerçekten yaşandığını artık fark ediyoruz. Ve Avrupa'da başta olmak üzere Çin zaten bambaşka bir dünya. Amerika'nın yarısı diyebiliriz. Elektrifikasyon sürecini gerçekten başlangıç noktasına artık geçmiş ve biraz daha hızlı evreye doğru ilerlediğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Nereden görüyoruz? Rakamlardan görebiliyoruz. Tabii büyük bir konu bu. Sadece elektrikli ulaşım bir salt otomobilden ibaret değil. Bunun batarya tarafı, ham madde tarafı, işte nadir elementler tarafı, şarj istasyonları, enerji dağıtımı entegrasyonu, şebeke rolü, bunlar aslında büyük bir ekosistemi temsil ediyor. Dolayısıyla sadece otomobil bazlı ilerleyemiyorsunuz. Bunun diğer sektörel yapılarındaki paydaşlarına olan etkisini, onların hazır olup olmadığını, onları da irdeliyorsunuz. Dolayısıyla büyük bir çapta ekosistem, her ülkenin tek başına başa çıkabileceği bir aslında başarı noktası değil. Başarı grafiğinde onu göremeyebiliriz. Topyekun ilerlenmesi gereken bir konu, süreç bu. Bir ülke otomobilde çok başarılı üretir ama bataryasında, ham maddesinde geridir. Şarj tarafında ileridedir ama şebeke entegrasyon noktasında zayıftır. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bunu desteklememiz lazım. Çünkü sıfır emisyon dediğimiz şey aslında ürettiğiniz, tükettiğiniz noktasındaki bütün o proseslerin sıfır emisyon, gerçek anlamda sıfır emisyon olması. Yoksa siz eğer halen kömür yakarak elektrik üretiyorsanız bunun sıfır emisyonunu konuşma şansımız yok. Dolayısıyla burada ne çıkıyor bu sefer karşımıza? Ülkeler bazında değerlendirmek karşımıza çıkıyor. Yani bir ülkeye bakıyorsunuz, belki tamamen elektrikli araçlardan oluşuyor ama elektriğini kömürden üretiyor. Bu ülke için bir sıfır emisyon hedefi koyamazsınız. Kimi ülkeler gerçek anlamda güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilirlerden elektrik üretiyor ve gerçek anlamda temiz enerji üretiyor ama yolda kullanılan araçların hepsi konvansiyonel. Bu ülke için de sıfır emisyon konuşamazsınız. Dolayısıyla bu bir büyük bir ekosistem ve topluca hareket edilmesi gereken durumda. Tabii bazı ülkeler var ki gerçekten de yeşil dönüşüm noktasında finansal açıdan çok iyi durumdalar. özellikle İskandinav ülkeleri. Bazı ülkeler var ki devrimci neredeyse, yani bizim gibi ülkeler devrimci mantığıyla aslında elektrifikasyona yaklaşıyor. Bizdeki nihayetinde elektrikli araçları son kullanıcıyla buluşturduğumuz noktada son kullanıcı elektrikli otomobile geçeyim ama diyor, onlarca soru arka planda beyninde yansıyor. Dolayısıyla biz neredeyse devrimci böyle ruhla elektrifikasyona doğru ilerliyoruz ama bazı ülkeler bu konuda çok şanslı. Dolayısıyla finansal kaynaklara ulaşım da çok önemli burada. TEHA'da olarak aslında biz bunu 2016'dan beri anlatıyoruz. Ve 2016'da ilk yayınladığımız örneğin ufak çaplı bir raporda 2020'ye geldiğimizde her yola çıkan yeni otomobilin 10 araçtan 2 tanesi elektrikli olacak diyorduk. Tabii bunu biz de IAA'dan aldığımız raporlar vasıtasıyla, ülkelerin yayınladığı yol haritaları vasıtasıyla söylüyorduk. Ve bu süreç içerisinde dedik ki elektrikli araçlar geliyor. O zaman bu elektrikli araçların bir servis bakım noktası olacak. Burada çalışacak personele ihtiyaç var, kalifiye personele ihtiyacı olacak. Ne yapalım dedik, TEHA'da olarak örneğin bir eğitim programı düzenlemeye başladık 2016'dan beri. Elektrikli araçlar teknolojileri eğitim programı. Sonrasında şarj konusu tabii ki çok kritikti. Türkiye'de dağılmış bir şarj yatırımcı grafiği vardı. Farklı firmalar, farklı ürünlerle Türkiye'de şarj yatırımları yapıyorlardı. Dedik ki gelin bir masa etrafında toplanalım ve şarj konusunu bir yol haritasına alalım, Türkiye'deki yapılanmayı. Bunun amaçla da TEHA Şarj Komitesi kurduk 2018'de. Ve sonrasında o evrilerek kanunlaştı. Ve bunların hepsinde aslında TEHA olarak biz birer paydaş olduk. Yani bir öncü olmaya çalıştık. Yol göstermeye çalıştık. Ve raporlarla bunu desteklemeye çalıştık. Şu anda 2024'te gerçekten de güzel bir noktadayız diyebilirim aslında ülkemiz için.
Berkan Bey, bu devrimci mantığı soracağım Türkiye'deki elektrifikasyon ve yaşanan zorluklar, ama öncesinde dediniz ki topyekün bir ilerleme gerekiyor. Sadece elektrikli araç üretmek değil, bu bir ekosistem, yenilenebilir enerji, işte ham maddesinden altyapısına kadar çok ciddi bir dönüşüm gerekiyor. Bu açıdan baktığımızdaki Türkiye'deki gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye'de evet, bu ekosistemin paydaşlarının bazıları zayıf şu an ilerliyor. Mecburen aslında zayıf ilerliyor. Çünkü örneğin yeterli ham maddemiz yok. Yeterli öz kaynaklarımız yok. Dolayısıyla bir şekilde dışa bağımlı olduğumuz noktalar var. Bunu nasıl aslında iç bünyemize entegre edebiliriz? Bunun üzerine yorulmamız lazım. Elektrikli otomobilin yaklaşık %40'ı bataryadan oluşuyor. Bataryanın içerisindeki ham maddenin de neredeyse %90'ı maalesef dünya devletlerinin işte belli başlı ülkelerden çıkıyor. Ve dolayısıyla eğer Türkiye'de bir yerli çalışma yaptığınız zaman çalışmanın nihayeti %100 yerli gibi görünse de o yerlik içerisinde kullandığınız ham maddelerin %90'ı ithal olabiliyor. Ve bunu nasıl gerçek anlamda katma değerli bir ürüne çevirebiliriz? Bunun üzerine kafa yormak lazım. Bu tabii her ülke için geçerli olan bir süreç. Yani Avrupa'daki ülkelerin çoğu da şu anda bu noktada maalesef sıkıntı yaşıyorlar. Kendi ürettikleri elektrikli otomobilin %40'ında dışa bağımlılar. Onlar da bu soru işaretini nasıl giderebiliriz diye bir yandan çalışıyorlar. Hem sıfır emisyon hedefi koyuyorsunuz ama bu sıfır emisyon hedefine giderken o aradaki üretim başlıklarını, üretim ürünlerinin hepsinde neredeyse dışa bağımlısınız. O zaman siz kime çalışıyorsunuz mantığı çıkıyor. Yani bir ülke sıfır emisyon hedefi koymuş. Çok güzel, böyle romantik, fantastik belki düşünülebilecek hedef. Ama o sıfır emisyona giderken benim fabrikamdan çıkan o ürün sıfır emisyona hizmet ediyor. Fakat o ürünün %90'ı yurt dışından geliyor. Bu katma değerli bir ürün nihayet olarak taşımıyor maalesef. Yani sıkıntı orada. Ve bu kısa vadede belki güzel görünebilir ama uzun vadede ülke cari açığı noktasında endişe yaratıcı noktalara ulaştırabilir. Çünkü sıfır emisyona gidiyoruz. Bu bir gerçek. Artık fosil yakıtları kullanma şansımız yok. Ve belki biraz ütopik olabilir ama nihayetinde bundan 6 yıl sonra Mars yolculukları başlayacak. Evet, ütopik belki olabilir ama bilmiyorum. Ben biraz hep böyle fantastik düşünüyorum ama Mars'ta fosil yakıt kullanamayacaksınız. En basitinden. Yani dolayısıyla hedefimiz hep elektrifikasyon. Elektrifikasyon çıkış süreci de yenilenebilir enerji kaynakları ve yola indiğimizde, yani kaynaktan tekere, tekerden yola prosesinde baktığınızın da bunun hepsinin sıfır emisyon olması gerekiyor artık.
Kesinlikle. Geri dönüşü olmayan bir yolculuk bu aslında. Ve dışa bağımlılık gerçekten büyük bir sorun. Özellikle ham madde konusunda. Peki diğer engeller neler Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasında?
Evet, bizim farklı dinamikler var ülkemizde maalesef. Şimdi elektrifikasyon sürecinin 3 staj ayağı var. Devlet tarafı, yani kamu tarafı, yatırımcı tarafı, bir de son kullanıcı tarafı. Yani son kullanıcı olmadıktan sonra bunların hiçbir anlamı ifade etmiyor. Ülkeler fark etmez. Nihayetinde bir son kullanıcıya ihtiyacımız var. Buradaki asıl itekleyici etken de tabii ki teknoloji unsuru. Şimdi bu üç sac ayağına baktığınız zaman son kullanıcıya siz bu ürettiğiniz ürünü nasıl kullandıracaksınız veya nasıl ulaştıracaksınız? Az önce bahsettiğim gibi gerçekten bizde böyle devrimci ruhuyla biz elektrikli araç alıyoruz. Çünkü almak istiyor son kullanıcı, biliyor onun faydasını. Fosil yakıtlardan bıkmış, gürültüden bıkmış, çevre kirliliğinden bıkmış. Ben diyor sıfır emisyon, temiz, sessiz bir otomobil kullanmak istiyorum. Trafikte yorulmak istemiyorum diyor. Bu gerçekten Türkiye için can alıcı bir nokta. Ama elektrikli araca ulaşamıyor çünkü finansal kaynakları yetersiz. Ama ulaşmak istiyor bir yandan da. İşte devrimci ruh dediğim buydu aslında, az önce bahsettim. Buna nasıl ulaşacak? Çeşitliliği arttırmanız gerekiyor. Şimdi en büyük engellerden birisi maalesef ülkemizde hiç tahmin edemeyeceğiniz durumlarda, tahmin edemeyeceğiniz ortamlarda böyle bir anda tebliğlerin yayınlanması, bir anda kanun noktasında bazı yeniden yapılandırmaların oluşması, bunlar bir anda sekteye uğratıyor. Şimdi 2021 yılında Türkiye'de 2809 tane elektrikli otomobil satılmıştı. 4 taneli bir satış rakamı. 2022'ye geldiğimizde 8210 adet satılmıştı. Yine 4 haneli bir rakam. Ama 2023'e geldiğimizde 65604. İnanılmaz bir eksponansiyel dediğimiz bir grafik gördük. 2022-2023 geçişinde. Bu neden oldu? Gerçekten de Türkiye'ye sadece Çinli markalar değil, Avrupa markalarında girdiğini gördük. Yerli üretim TOG'un adım attığını gördük. Yani ve o ortamda herhangi bir engel bariyer yoktu Türkiye'de elektrikli otomobile ulaşmak adına. TOG'un da ciddi anlamda satış rakamına ulaştığını gördük. 20 bin adetleri gördük. Diğer markaları da gördük ve 65 bin adetlik bir potansiyele ulaştı 2023 yılında. Ama Aralık ayında gelen bir tebliğ maalesef bir anda bu elektrikli otomobil tarafında hem tüketici için soru işaretleri oluşturdu, hem de yatırımcı, distribütör markalar için bir anda belirsiz bir tablo oluşturdu karşılarında. Bunun bir de 30 günlük bir süreye bağlanması enteresan bir süreç oldu. Ve bunu akıl, yani maalesef yorumlayamıyorsunuz da. Yatırım yapmış firmalar var. Deniz aşırı ülkelerden araç getiriyor markalar, firmalar. Bir anda bir tebliğ karşılaşıyorlar ve o tebliği de tamam biz uyalım diyorsunuz ama bir bakmışsınız 30 günlük bir süreç var. Nasıl o 30 gün içerisinde o tebliğin maddelerini yerine getireceksiniz? Bu gerçekten de enteresan bir süreçti. İşte bunların hepsi, bunlar maalesef elektrikli araç yayılımını ülkeler bazında engelleyen adımlar. Siz belli bir noktaya kadar yeni teknoloji dediğimiz bu girişimlerin önünü açmanız lazım. Yaygınlık oluştuktan sonra bu tür tebliğler gelebilir. Gayet normal. Avrupa'da da böyle. Avrupa 2015-2020 aralığında elektrikli araçlara sürekli teşvik verdi. İlk alım teşviki verdi, şirket kullanımında teşvik verdi, vergisel teşvik verdi. Birçok ülkede şu an mesela vergi alınmıyor elektrikli otomobilden. ÖTV yok, KDV %1 gibi rakamlar Ama ne yaptı? 2023 itibariyle baktı. Evet, bizim ülkemizde elektrikli araç beklediğimiz hizaya geldi, rakamlara ulaştı, seviyeye ulaştı. Bundan sonra artık biz devletin gelir kalemini düşünelim ve teşvikleri geri çekmeye başladılar. Bu aslında o ülkelerin teknoloji tarafındaki potansiyelini de geliştirdi. Şimdi hiç bilmediğiniz bir teknoloji ülkenize giriş yapıyor ve siz o bilmediğiniz bir teknolojinin yaygınlaşmasını sağlarsınız ki o teknolojideki know-how alıp siz de bir şeyler geliştirebilirsiniz. Ama yeni teknolojiler karşısında sürekli bir bariyer oluşturursanız o teknoloji tarafında siz bir şey geliştiremezsiniz. Önce bir görmeniz lazım. Yaşamanız, kullanmanız, deneyimlemeniz, ondan sonra yerleştirilmiş bir teknolojiyle o ithal diyebileceğimiz ürünlerin karşısında yerli ürünle çıkabilmeniz lazım. Ama bunu, bu süreci eğer bariyerlerle yavaşlatırsanız bu kısa vadede faydalı gibi görünebilir ülke ekonomisine ama uzun vadede maalesef yine teknoloji transferi yapmak zorunda kalacaksınızdır yurt dışında.
Yani dışa bağımlılık devam eder bu şekilde, bu bakış açısıyla devam ettiğimiz sürece. Dolayısıyla yeşil dönüşüm için aslında bir bakış açısı değişikliğine de ihtiyacımız var. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Biraz önce altyapı dediniz, komple ekosistemin gelişmesi açısından. Şarj altyapısının da aynı hızda gelişmesi gerekiyor elektrikli araçlar için. Türkiye'de bu dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Şarj altyapısı yeterli hızda dönüşüyor mu? Mevcut sistem eklemeleri, ek yüklemeleri kaldırabilecek güçte mi? Ve akıllı şarj uygulamaları bu süreci nasıl etkileyecek, nasıl katkı sağlayacak?
Açıkçası şarj tarafında çok şanslıyız. Yani Türkiye belki de bu ekosistem içerisinde en önemli oyuncusu şarj ağı ve şarj istasyonları noktasında çok iyi bir noktada. Yani onu net söylemek lazım. Adetler henüz beklediğimiz rakamlarda olmayabilir, görünmeyebilir ama yatırım iştahı firmalarımızdaki gerçekten güzel. Geri dönüşü bile uzun süren bir aslında yatırımdan bahsediyoruz şarj tarafında. Buna rağmen firmalarımızın bu yatırım sürecindeki erken davranmaları ve gerçekten de isteyerek bu yatırımları yapıyor olmaları teşvik edici. Türkiye'de şarj ünitesi kavramı 2008-2009'larda başladı. 2016'lara kadar çok bir hareket görmedik. Yılda 100 adet gibi bir şarj ünitesi kurulumu oluyordu Türkiye'de. Ve o tarihte 3 firma vardı. Dağınık bir şekildeydiler. Sonrasında 2022'de kanunla aslında bu düzensiz yapı diyelim toparlandı. Bu kanunla birlikte TS tarafında şarj üniteleri artık bir teknik tarafta karşılık buldu. Literatüre girdi. Ve bilmediğimiz birçok terim aslında Türkçeleştirildi. TEAD olarak biz de bunun destekçisi olduk. Elektrikli araç şarj teknolojileri altındaki birçok yabancı terimi Türkçeleştirdik. Bir terminoloji aslında ortaya koyduk. 2022 sonrasında da hem Sanayi Bakanlığı'nın teşvik paketi açıklamasıyla hem Çevre Bakanlığı hem de Enerji Bakanlığı'nın belirlediği yol haritalarıyla bir lisans alma süreci başladı. Ve burada artık terimler de CPO, MSP dediğimiz lisans sahibinin girişimcilere sertifika vererek onların da şarj ünitesi kurmalarının önünü açması bir aslında sistematik bir ekonomi yarattı. Yani şarj istasyonları sektörü kendi ekosistemini yarattı. Bu güzel bir şey. Burada finansal kaynaklara ulaşım noktasında da çok büyük problem yaşamıyor şarj yatırımcısı. Adetler bazında bakarsak şu anda 17.500 gibi bir şarj istasyonu sayısına ulaştık. Yaklaşık bunu soket bazında düşünürsek ve halka açık olup olmayanları yani bazı noktalar var ki halka açık değil ama özel kullanım, bazı plazalar, işte bazı siteler gibi. Bunları da topladığınız zaman şu an 25 bine yakın bir şarj ünitesi Türkiye'de kurulu. Bu yeterli mi? Yeterli değil çünkü elektrikli otomobil satış rakamları şarj istasyonu yatırımlarından daha fazla daha hızlı ilerliyor. Dolayısıyla bunun karşılığını verebilmek, cevabını verebilmesi gerekiyor şarj istasyonlarının. Burada tabii ki devreye bu sefer ne giriyor? evdeki geçirdiğiniz süre zamanında konutlarda, sitelerde, otoparklarında da şarj ünitelerinin olması gerekiyor. Maalesef şu anda örneğin en büyük engellerden birisi apartmanlarda veya konutlarda, otoparklarda uygun alan olmasına rağmen şarj ünitesi kurulumu noktasında apartman yönetimlerinin izin vermemiz. İşte burada da hep soru işaretleri var. Bilinmezlik var aslında maalesef. Şöyle düşünün, en büyük sıkıntılardan, sorulardan gelen şeylerden birisi şuydu. Belli noktada işte belli adette elektrikli otomobil aynı anda şarj olursa şebeke çöker. Bu yıllardır bize gelen en önemli argümanlardan birisiydi ve biz de şunu söyledik. Ya tamam, Türkiye'de belki olabilir ama dünyada biz bunun örneğini yaşamadık. Türkiye'de olması için de bu adetlerin yaygınlaşması lazım ki bir görelim. Fakat biz hep sonrasından bakıyoruz. Yani en son noktaya bakıyoruz toplamanın. Ama o toplamaya yukarıdan başlıyorsunuz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir yere şarj ünitesi kuracaksanız zaten orada bir güç vardır. Eğer orada güç yoksa zaten oraya şarj ünitesi kuramazsınız. Şarj ünitesi kuracağınız yerde önce bir trafodaki güç artırımı yaparsınız. Sonra oraya şarj ünitelerinizi dizersiniz. İsterseniz 100 tane elektrikli otomobili aynı anda şarj edin. Bunun önünde hiçbir engel yok. Bu sizin şebekeyi çökertir anlamını da taşımaz. Neden? Çünkü teknoloji çok ilerledi. Dediğiniz gibi her elektrikli otomobil aynı gücü almayacaktır üniteden. Şarj üniteleri artık akıllı birer cihaz. Ve şunu hesaplıyor. Kendi işlerindeki iletişim ağıyla örneğin 10 tane şarj ünitesi var. Her biri kendi gücünü zaten muhafaza ediyor. Örneğin 200 kW diyelim. 10 taneyle çarptığınız zaman 2 megawatt yapıyor. Ciddi bir rakama ulaşabiliyor. Fakat bu hepsi 200 kW'ı aynı anda vermiyor araca. Ve şunu söylüyorlar, işte 8 numaralı araç %10 seviyesinde, ben buna biraz öncelik vereyim. Diğeri %70'e gelmiş, ben bunu biraz yavaşlatayım. Dolayısıyla zaten bir potansiyel gücümüz, kurulu gücümüz var orada. O potansiyel gücü biz demokratik bir şekilde dağıtıyoruz elektrikli araçlara. Dolayısıyla burada az önce bahsettiğim gibi toplamanın en sonuna bakıyoruz. Oysa ki toplamanın en başında işte bu faktörler var. Güç artırımı, şarj istasyonlarının dinamik şarjlanmaya imkan vermesi, hepsinin birer akıllı cihaz olması ve elektrikli aracın talebine göre bu cevabı verebilmesi. Biz son bayramda çok güzel bir test yaptık. Tüm Türkiye genelinde ilk defa aynı anda 1000 elektrikli otomobilin şarj olduğunu deneyimledik. Bu çok güzel bir deneyimdi bizim için. Çünkü eskiden işte 10 araç, 100 araç böyle farklı noktalarda şarj olabiliyordu. Ama ilk defa 1000 elektrikli otomobilin aynı anda şarj olduğunu gördük grafiklerden. Ve yıllardır söylediğimiz şeyi yaşadık. Dedik ki elektrikli otomobil 10 tane de olsa, 100 tane de olsa şebekeyi şu anda çökertecek durumda değil. Çökertecek duruma gelmesi de zaten mümkün değil. Çünkü zaten bu aradaki elektrik dağıtım firmaları, operatörler zaten bunu sürekli takip ediyor. Bir güç talebi ihtiyacı olduğu zaman da bizim Türkiye'nin elektrik üretim gücü tüketiminden yüksek. Orada da zaten açığımız yok. Bu güç talebini mutlaka cevaplandıracaklardır. Dolayısıyla o kullanıcı için büyük bir soru işareti olabilir belki, yatırımcı için de. Ama bu endişeye gerek olmadığını söyleyebilirim.
Berkan Bey, o zaman dediğiniz gibi öncelikle bilinmezliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için de kamunun, iş dünyasının ve finans sektörünün aslında bu süreci hayata geçirmek açısından doğru bir yol haritasıyla birlikte hareket etmeleri çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için.
Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bu güzel sohbet için de çok teşekkürler.
Sağ olun. Evet, ulaşım sektöründe enerji dönüşümünü konuştuk. Konuğumuz TEHAT Başkanı Berkan Bayram'dı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.